Ayrım 25, sayfa 311, Gecenin Kutsal Karanlığı, Michael Connelly. 39. Bölüm. Bayard geldiğinde Bosch SFPD binasının önünde bekliyordu. Bosch araca yaklaşıp kapıyı açarken port bagajdaki tahtaları süzdü. Gözünün altındaki bere epey morarmıştı. Sol üst yanağında bir dizi dikiş vardı. Bosch araca bindi. Emniyet kemerini takarken minibüsün arkasına baktı. Scooby-Doo minibüsü gibi bir şey mi bu diye sordu. Sörf tahtaları falan. Hayır dedi Bayard, ama ekip otosunu alsaydım adamımız görüp buluşmadan önce tüyebilirdi. Haklısın. Hem böylelikle merkeze gitmekten de kurtulmuş oldum. Arayıp Zootoo cinayet defterini sordum, henüz gelmemiş. Cumartesileri kurye teslimatları yarı yarıya düşüyormuş. Zootoo, cinayetin işlendiği dövme stüdyosunun adı. Anladım. Peki polis merkezinin önünde bu şekilde beklemek akıllıca mıydı sence? Polis merkezinde de güvende değilsen nerede güvende olursun ki? Neyse, adamımızla ilgili aklında ne var? Bayard Hollywood'dan San Fernando'ya gelene kadar geçen 30 dakikalık sürede bunu düşünmüştü. Adam bu buluşmanın gerçek amacından habersiz dedi Bayard. O yüzden en başından kendimizi tanıtalım ve iyi insan taktiği de onun ağzını arayalım diyorum. İyi insan taktiği mi dedi Bosch. Hadi ama bunu binlerce kez yapmışsındır. Adamın polise yardım ettiğini düşünmesini sağlayacağız, onu konuşturacağız. Hikayesine odaklanıp olayı kendi lehimize çevireceğiz. Neye uğradığını şaşıracak. Bosch başını salladı. Anladım dedi. Biz ona yemlemek derdik. Aynı şey dedi Bayard. Bayard aracını Valley'nin kuzey ucundan dünyada yasal olarak çekilen pornografik yapımların yarıdan fazlasının hayat bulduğu Canoga Park'a doğru sürerken taktik üzerinde biraz daha konuştular. Beatrice Beaupré'nin işaretsiz deposuna Kurt Pascal'dan 25 dakika önce geldiler. Stüdyonun kapısını Beaupré açtı. Siyahi kadının Bayard'ın kontak lens olduğunu düşündüğü çarpıcı yeşil gözleri vardı. Saçlarını yeni rastalatmıştı. Bayard'ı görmezden gelip boşa baktı, kaşlarını çattı. ''Yanında birini getireceğini söylememiştin'' dedi Beaupré. ''Bu vakadaki ortağım'' dedi Bayard, ''dedektif Bosch.'' Bosch başını salladı ama sesini çıkarmadı.
Bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum dedi Beaupré. Burası benim ekmek teknem ve hiçbir sorun istemiyorum. Bana göre erkek sorun demektir. Zaten bir tane geliyor. O yüzden Harry Bosch, sakin kalıyorsun, tamam mı?
Bosch teslim olurmuş gibi ellerini kaldırdı. Patron sensin dedi Bosch.
Ha şunu bileydin dedi Beaupré. Bunu yapmamın ve işimi riske atmamın tek nedeni ortağının geçen sene beni ölümden kurtarmış olması. Ona borçluyum ve bugün o borcumu ödeyeceğim.
Bosch kaşını kaldırıp Bayard'a baktı. Vaftizci Yahya'dan daha çok kişiyi kurtarıyor desene dedi. Espriyi Beaupré anlamasa da Bayard gülmemek için kendini zor tuttu. İçeri girdiler. Bayard'ın Beaupré'nin ofisi olarak hatırladığı odadan geçerek bir koridorda ilerlediler. Yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'ın mayoyla bir füzenin üzerinde tasvir edildiği Operation Desert Stormy adındaki filmin çerçeveli afişinin yanından geçtiler. Bayard Beaupré'nin adını aradı ama göremedi.
''Bu senin filmlerinden biri miydi?'' diye sordu. Nerede dedi Beaupré. Stormy'nin tüm filmleri büyük rağbet görüyor. O afişi görüntü için astım. İnsanların onda payım olduğunu düşünmelerinin kimseye zararı yok.
Koridorun sonunda halı kaplı bir odaya girdiler. Yerden 30 santim yükseklikte bir sahnede striptiz direği vardı. Birkaç katlanabilir sandalye duvara yaslanmıştı.
''Seçmeleri burada yaparız'' dedi Beaupré, ''ama çoğu zaman kadınlar için kullanırız. Erkekleri eski filmlerine bakarak ve temsilcilerine sorarak seçeriz. Adamla burada konuşmalısınız bence, eğer gelirse tabii.''
''Gelmemesi için neden var mı?'' dedi Bosch.
''Sektör biraz tuhaf'' dedi Beaupré, ''insanlara güvenilmiyor. Bu adam hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Kaypak herifin teki çıkıp gelmeyebilirdi. Tam vaktinde de gelebilir, göreceğiz.'' Şimdi bir sorum olacak. Burada sizinle kalmam gerekiyor mu?
Hayır, buna gerek yok dedi Bayard. Geldiğinde onu buraya gönder yeter. Gerisini biz hallederiz.
Beni hiçbir şekilde karıştırmayacaksınız değil mi dedi Bopre.
Seni hiçbir şekilde karıştırmayacağız dedi Bayard. Güven bize.
İyi bari dedi Bopre. Ben ofisimde olacağım. Geldiğinde onu içeri alıp size getiririm.
Odadan ayrıldı. Kapıyı arkasından kapadı. Bayard boşa baktı. Ortamla ilgili aklından geçenleri anlamaya çalıştı ama yüzünde hiçbir şey okuyamadı. Tam görüşme planını değiştirmek isteyip istemediğini soracaktı ki Bopre başını kapıdan içeri uzattı.
''Şu işe bakın hele. Adamımız erkenci çıktı.'' dedi. ''Siz hazır mısınız?''
Bayard boşa başını salladı. Boşta ona karşılık verdi. ''Getir onu.'' dedi. Bayard etrafına bakındı. Hemen sandalyeleri yerleştirmeye girişti. İkisini yan yana, üçüncüyü ise karşılarına koydu.
''Keşke masamız olsaydı.'' dedi Bayard. ''Masasız biraz tuhaf olacak sanki.''
''Masasız daha iyi.'' dedi Boş. ''Ellerini saklayamaz. Eller çok şey anlatır.'' Bayard bunu düşünürken kapı açıldı. Bopre Pascal'ı içeri aldı.
''Bu Kurt Pascal.'' dedi. ''Bu Rene ve bu da Harry miydi?''
''Evet.'' dedi Boş. ''Harry.'' Bayard ve Boş Pascal'la tokalaştıktan sonra Bayard sandalyeye oturmasını rica etti. Pascal altına bol bir eşofman çekmiş, sırtına da kırmızı bir kapüşonlu kazak geçirmişti. Bayard'ın beklediğinden daha kısaydı. Bol kıyafetleri vücudunun şeklini gizliyordu. İnce bir şerit halinde kırmızıya boyadığı kahverengi saçlarını topuz yapmıştı. Pascal ufak bir tereddütten sonra oturdu.
''Oturayım mı yoksa malzemeyi mi göstereyim?'' diye sordu.
Baş parmaklarını eşofmanının bel lastiğine götürdü.
''Otur.'' dedi Bayard.
Bayard ve Boş Pascal'ın oturmasını beklediler. Sonra Bayard oturdu. Boş ayakta kaldı. Ellerini boş katlanan sandalyenin arkasına yasladı. Böylelikle Pascal'ın kapıya doğru yapacağı herhangi bir hamleyi kesebilecekti.
''Pekala, oturuyorum.'' dedi Pascal. ''Ne bilmek istiyorsunuz?''
Bayard rozetini çıkarıp adama gösterdi.
''Bay Pascal, Bayan Bopre'nin film yapımcısı olmadığımızdan haberi yok.'' dedi. ''Ben LAPD'den dedektif Bayard ve bu da ortağım dedektif Boş.''
''Ne oluyor be?'' dedi Pascal.
Ayağa kalkmaya çalıştı. Boş Pascal'ın kapıya yönelmesini önlemek için hemen ellerini sandalyeden çekip doğruldu.
''Otur Pascal.'' diye buyurdu Bayard. ''Yardımına ihtiyacımız var.''
Pascal donup kaldı. Hayatında ilk defa biri kendisinden yardım istiyordu adeta derken yavaşça oturdu.
''Mesele nedir?'' dedi.
''Tehlikeli bir adamı bulmaya çalışıyoruz ve bize yardım edebileceğini düşünüyoruz.'' dedi Bayard. ''Geçmişte onunla birlikte çalışmışsın.''
''Kimmiş o?''
''Wilson Gailey.''
Pascal gülmeye başladı, başını iki yana salladı.
''Siz benimle kafa mı buluyorsunuz?'' dedi.
''Hayır Bay Pascal, sizinle kafa bulmuyoruz.'' dedi Bayard.
''Wilson Gailey tehlikeli mi? Ne yaptı ki? Dur tabelasında durmadı mı? Bir rahibeye hareket mi çekti?''
''Üzerinde çalıştığımız vakayla ilgili ayrıntı veremeyiz. Bu gizli bir soruşturma ve bize söyleyeceğiniz her şey de gizli kalacak. Şu anda nerede olduğunu biliyor musunuz?''
''Ne? Hayır, o adamı en az birkaç yıldır görmedim. Hapisten çıktığında biri onun için parti vermişti. En son orada görmüştüm. Ama bu dediğim 3 yıl falan önceydi.''
''Bugünlerde nerede olduğuna dair bir fikriniz yok yani?''
''Nerede olmadığına dair bir fikrim var. Los Angeles'ta değil. Yani burada olsa onu görürdüm, anlıyor musunuz?''
Pascal ellerini kapüşonunun ön ceplerine soktu. Bayard adamın masa olmadan da ellerini saklayabildiğini fark etti.
''Wilson Gailey ile nasıl tanıştınız?'' diye sordu Boş.
Pascal nasıl yanıtlayacağını bilemezmişçesine omuz sıktı.
''Sokak filmleri çekiyordu.'' dedi. ''Kısa filmler. İsim de takmıştı. Dizi gibiydi. Galiba adı da Hollywood orospuları gibi bir şeydi. Malzememi gördükten sonra beni yine böyle bir odada tutmuştu, biliyor musunuz? Sonra dışarı çıkıp arabayla dolaşırdık. Sokak kızlarına benimle sevişmeleri için para verir ve videoyu alırdı. Sektöre de böyle adım attım zaten, anlarsınız ya.''
Bayard ve Boş uzun süre ona baktıktan sonra Bayard sorguyu sürdürdü.
''Ne zamandı bu?'' dedi.
Bilmem dedi Pascal, 10 yıl önce. 3 aşağı 5 yukarı.
Ne tür bir araç kullanıyordunuz diye sordu Boş.
Araç mı? Bir minibüsü dedi Pascal. Külüstür bir Volkswagen'di. Hani şu Lost dizisindeki gibi. İnsanlar hep ona benzetirlerdi. 2 renkliydi. Üstü beyaz, altı mavi.
Peki ya kadınlar? Onları minibüse binmeye kim ikna ederdi diye sordu Bayard.
Çoğunlukla o ederdi dedi Pascal. Tatlı dilliydi. Şeytana bile kibrit satabileceğini söylerdi. Ama minibüse binecek kadın eksikliği hiç duymadık. Çoğu da zaten profesyoneldi.
Fahişe yani dedi Bayard.
Doğru dedi Pascal.
Aralarında evden kaçan var mıydı diye sordu Bayard.
Vardır herhalde dedi Pascal. Öyle çok soru sormazdık, anlarsınız ya. Minibüse binerlerse paralarını alırlardı. Ne yapacaklarını bilirlerdi.
Reşit olmayan yok muydu hiç diye yokladı Bayard.
Ah hayır dedi Pascal. O yasa dışı.
Sorun değil dedi Bayard. 10 yıl geçmiş, zaman aşımına uğradı zaten. Bize söyleyebilirsin.
Bayard'ın zaman aşımı ile ilgili söyledikleri tam olarak doğru değildi, fakat önemi de yoktu. Pascal oltaya yakalanmamıştı.
Hayır, reşit olmayan hiç yoktu dedi. Yani kimliklerine bakıyorduk. Ama içlerinde sahte olan varsa bunu bilemeyiz. Anlıyorsunuz değil mi? Yalan söylemişlerse bizim suçumuz değil.
Bunu ne sıklıkla yapardınız diye sordu Boş.
Bilmem dedi Pascal, ayda birkaç kez ihtiyacı olduğunda beni arardı. Ama farklı gecelerde farklı adamlarla çalışırdı. Ürün çeşitliliği, anlarsınız ya.
Şu diğer adamların isimlerini biliyor musunuz diye sordu Boş.
Hayır, pek sayılmaz dedi Pascal. Uzun zaman oldu ama Wilson bilir.
İyi ama nerede olduğunu bilmiyorsun.
Hayır, bilmiyorum. İzci sözü.
Sağ elini ön cebinden çıkarıp samimiyet göstergesi olarak havaya kaldırdı. Bayard adamın ayaklarının kıpırdadığını fark etti. Adamın gerginliği arttıkça ayağını istemsizce sallıyordu. Bunu Boş'un da fark ettiğine emindi.
Gayley'in minibüsteki kızlara sinirlendiğini gördünüz mü hiç diye sordu Bayard.
Hatırladığım kadarıyla hayır dedi Pascal. Tüm sorular, ya neler oluyor? Benden bir soruşturmada yardım etmemi istediğinizi söylemiştiniz.
Yardım ediyorsunuz da zaten dedi Bayard. Gizlilik nedeniyle nasıl yardım ettiğinizi açıklayamam. Ama kesinlikle yardım ediyorsunuz. Sorun şu ki Gayley'in nerede olduğunu gerçekten bulmalıyız. Bize bu konuda yardımcı olamayacağınıza emin misiniz? Bize bir isim verin, onu tanıyan birinin adını.
Bilmiyorum dedi Pascal. Ayrıca gerçekten gitmem gerek.
Tekrar ayağa kalktı. Boş ellerini sandalyenin arkalığından çekip Pascal'ın açısını kapamak için kapıya doğru birkaç adım attı. Durumu hemen okuyan Pascal yerine oturdu. Avuçlarını bacaklarına koydu.
Beni bu şekilde tutamazsınız dedi. Bana haklarımı bile okumadınız.
Sizi tutmuyoruz Bay Pascal dedi Bayard. Burada sadece sohbet ediyoruz. Hem bu noktada aklınızı okumaya gerek yok. Şüpheli değilsiniz. Polise yardım eden bir vatandaşsınız sadece.
Pascal gönülsüzce başını salladı.
Şimdi size bazı kişilerin fotoğraflarını göstereceğim. Onları tanıyıp tanımadığınızı bilmek istiyorum dedi Bayard. Bu kadınlardan herhangi birini Wilson Gayley ile birlikte gördünüz mü bilmek istiyoruz.
Bayard çantasından bir dosya çıkardı. Üzerinde 6 kutucuk vardı. Her birinde de farklı genç kadınların resimleri yer alıyordu. Fotoğraflardan biri Daisy Clayton'a ait. Bayard'ın çevrim içi cinayet defterinden aldığı fotoğraftı. Daisy 7. sınıftayken Modesto'daki okulunda çekilmişti. Kameraya gülümsüyor, makyajı yanıklarındaki sivilceleri kapatıyordu. Yaşından büyük gösteriyordu ve gözlerine de şimdiden dalgın bir ifade oturmuştu. Bir diğer fotoğraf ise Pascal ve Gayley'in polislerce basılıp şantaj kartlarının yazıldığı gece birlikte oldukları fahişe Tanya Vickers'a aitti. Etkileşimleri muhtemelen sadece o geceyle sınırlı kalmış olsa da o fotoğrafı Pascal'ın dürüstlüğünü ölçmek niyetiyle koymuşlardı. Bayard dosyanın kapağını açıp Pascal'a uzattı. Acele etme dedi.
Gerek de yok zaten dedi Pascal. Hiçbirini tanımıyorum.
Dosyayı geri vermek için uzandı fakat Bayard almadı.
Bir daha bakın Bay Pascal dedi Bayard. Bu çok önemli. Bu kadınlardan herhangi biri sizinle ve Gayley ile minibüse bindi mi? Pascal dosyayı geri çekti, sabırla tekrar baktı.
10 yıl içinde kaç kadını becerdim, haberiniz var mı sizin dedi. Hepsini nasıl hatırlayayım? Şu ve şu olabilir.
Hangileri dedi Bayard. Pascal dosyayı çevirip iki fotoğrafı gösterdi. Biri Vickers'tı, diğeri ise Daisy Clayton. Bayard dosyayı geri alıp Daisy'nin fotoğrafını gösterdi. Onunla başlayalım dedi. Onu minibüsten mi tanıdınız?
Bilmiyorum dedi Pascal. Olabilir, hatırlamıyorum.
Düşünün Bay Pascal, bir daha bakın, onu nereden tanıyorsunuz, nerede gördünüz?
Söyledim size, bilmiyorum. O zamanlardandır herhalde.
Sizinle ve Gayley ile minibüse mi bindi?
Bilmiyorum, belki de. O zamandan beri 1000'e yakın kadın becerdim. Hepsini nasıl hatırlayayım?
Sor olmalı. Peki ya o?
Bayard Vickers'ın fotoğrafını gösterdi. Aynı şey dedi Pascal. Onu da o zamanlardan hatırlıyorum sanırım. Minibüse binmiş olabilir.
Gayley filmlerinde kadın bulmak için Hollywood'da nerede dururdu dedi Bayard.
Her yerde. Fahişelerin olduğu her yerde, anlarsınız ya.
Santa Monica bulvarında?
Evet, muhtemelen.
Hollywood bulvarında?
Tabii ki.
Western Caddesi'nde durduğunuz bir yer miydi burası?
Büyük ihtimalle. Profesyoneller oradaysa tabii.
Filmlere kadın bulmak için Hollywood ve Western'da özellikle durduğunuzu hatırlıyor musunuz?
Hayır, çok uzun zaman oldu.
O zamanlardan Daisy ismini hatırlıyor musunuz?
Ah, başını iki yana salladı. Bayard bu şekilde hiçbir yere varamayacağını anladı. Yeni bir yön izlemeye karar verdi.
Minibüste ne vardı dedi.
Volkswagen'in içinde mi yani diye sordu Pascal.
Evet.
Bilmiyorum, eşyalar işte, bilirsiniz. Bir kutu prezervatif muhakkak olurdu, mecburen. Bir de şilte vardı. Koltukların hepsi sökülmüş, yere şilte serilmişti. Yedek örtüler falan da vardı, birkaç kostüm. Bazen kızlar yüzlerini gizlemeden çekim yapılmasını istemezlerdi, bilirsiniz işte.
Kostümleri nerede saklardı?
Kutular, kartonlar ve eşyaları koyduğu ıvır zıvır vardı.
Nasıl kutular?
Bilirsiniz, içine ıvır zıvır konan plastik kaplar.
Ne kadar büyüktüler? Plastik kaplar ne kadar büyüktüler?
Bilmem, şu kadar falan.
Elleriyle havaya bir kutunun şeklini çizdi. 60 santime 60 santim boyutlardaydı. O kadar alana ceset sığdırmak zor olurdu.
Artık gitmem gerek dedi Pascal. 5'te Ağdacı'da olmalıyım. Yarın çalışıyorum.
Son birkaç soru daha dedi Bayard. Çok yardımcı oldunuz. Sizin ve Bay Gayley'in kullandığı minibüse ne oldu biliyor musunuz?
Hayır, ama trafikte olduğunu sanmam. Daha o zamanlar tırışkaydı. Başka?
Bay Gayley ile minibüste çektiğiniz filmlerin kopyaları var mı elinizde?
Pascal güldü. Tabii ki hayır. O dandik şeyleri elimde tutar mıyım hiç? Ama internette bir yerde kesin duruyorlardır. Orada her şey var.
Bayard sorusu var mı diye boşa baktı. Bir iki başını iki yana salladı.
Artık gidebilir miyim dedi Pascal.
Ehliyetiniz var mı dedi Bayard.
Hayır, artık araba kullanmıyorum. Uber kullanıyorum.
Nerede yaşıyorsunuz peki?
Bunu neden sordunuz?
Başka soru sormak istersek diye.
Temsilcimi arayabilirsiniz. O beni bulur.
Bize ev adresinizi vermeyecek misiniz?
Mecbur değilsem hayır. Polis dosyalarına işlenmesini istemiyorum, anlarsınız ya.
Peki yap cep numaranızı.
O da aynı.
Bayard adama uzun uzun baktı. Pascal'ı daha sonra nasılsa bulurdu. Onun derdi başkaydı. Şu an daha çok işbirliği yapıp yapmamasıyla ve bilgilerini vermeyi reddetmesiyle ilgileniyordu. Ayrıca bir karar da vermesi gerekiyordu. Eğer taktik değiştirip Daisy Clayton ve onun öldürülmesinde parmağı olup olmadığı ile ilgili sorular soracaksa, ona haklarını okuması, avukatı olmadan polisle konuşmama seçeneğini masaya koyması gerekecekti. Pascal'ın konuşma konusunda şu ana kadarki gönülsüzlüğü düşünüldüğünde, böylesi bir öneri muhtemelen görüşmeyi anında bitireceği gibi Pascal'ı da şüpheli olduğuna dair uyandırabilirdi.
Bayard böyle bir hamle için fazla erken olduğuna kanaat getirdi. Boş'un aynı fikirde olduğunu umuyordu.
Pekala Bay Pascal. Artık gidebilirsiniz dedi nihayet. İhtiyaç durumunda size ulaşırız.
25. ayrımın sonu. Sayfa 322.